Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, yine gündem hakikaten bu hafta çok kabarık hocam ve önemli gündem başlıkları var. Irak'ın kuzeyinde yaşanan saldırıyla başlayalım müsaadenizle. Irak'ın kuzeyinde Başika üssüne yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bir de Erbil'de bir saldırı vardı. Bu saldırı sonucu bir askerimiz maalesef şehit oldu ve bir köyde yerleşim yerinde de bir çocuğun vefat ettiği haberi var. Tabii bu saldırının kimden geldiği noktasında önemli soru işaretleri de var. Acaba terör örgütü PKK uzantıları PKK güçleri mi diye düşünürken Haçlı Şabi bölgesinden bu roketlerin fırlatıldığı ifade edildi.
Evet.
Buna dair bulgular da ortaya çıktı. Haçlı Şabi İran destekli bir grup. Yani Türkiye'ye yönelik, Türk üssüne yönelik bir saldırı neden İran destekli bir grup tarafından yapılır? Bunun arkasında ne var? Ne mesaj verilmeye çalışılıyor? Hocam buradan başlayalım.
Evet, hayırlı akşamlar. Ramazan-ı Şerif'in hepimize, İslam alemine hayırlı, bereketli olması dileğiyle programımıza başlayalım inşallah. Malumunuz Türkiye nasıl ki Suriye'de Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Afrin ve diğer bölgelerde harekatlar yapıp güvenli bölgeler oluşturduysa, Irak'ın kuzeyine de pençe operasyonları yaparak sınırdan 20-30 kilometre içlere kadar gidip orada işte Başika'da bunlardan biri güvenli karakollar oluşturarak terörün geçiş güzergahı üzerindeki yerleri kontrol altına almayı hedefliyor idi. Normal şartlarda Türkiye'nin İran kuzeyini terörden arındırılmış bir bölge oluşturması, bu İran'ın güvenliği açısından da önemli aslında. Yani son tahlilde bakacak olursak. Fakat Haçlı Şabi dediğimiz bu Irak içerisinde işte Saddam'ın ordusunun tasfiye edilmesinden sonra o ortadaki boşluğu doldurmak amacıyla İran yanlısı Şii milis birlikleri ve bu yarı resmi paramiliter gruplardır. Tıpkı bunun benzerini Lübnan'daki Hizbullah'ta görüyoruz. Yani bir Lübnan ordusu var, bir de Lübnan ordusundan daha güçlü diyebileceğimiz Şii Hizbullah milisleri var. Şimdi Irak ordusu var ve Irak ordusunun içinde mi dışında mı, bağlı mı bağımsız mı olduğu belirsiz bir Haçlı Şabi grupları söz konusu. Ve İran'la çok organik bağ olan, Sistani'nin de izniyle kurulan bir grup bunlar. Ve Amerika'nın bölgedeki varlığını sonlandırmayı hedefliyor idi ve Amerikan hedeflerine saldırılar yapıyor idi. Fakat Amerika'da bu Haçlı Şabi'yi cezalandırmak amacıyla çeşitli dönemlerde hava saldırıları yaptı. Ancak Türkiye'ye yönelik saldırı benim hatırladığım kadarıyla bu ilk böyle.
Evet.
Yani PKK'nın saldırıları, tamam, 30-40 yıldır bildiğimiz alışılageldik hadiselerdir. Haçlı Şabi'ye Türkiye ve Merkezi Irak hükümeti süre vermiş idi. Bu Sincar bölgesinden çekilmesi konusunda PKK ile birlikte Haçlı Şabi birlikleri de orada konuşlanmış durumda. Sanırım Türkiye operasyon yapma sinyali verince bu yapılan saldırıyla, yani karşında artık PKK değil, biz varız. Hani bir gözdağı verme gibi bir operasyon olduğunu hatıra getiriyor. Ve bu hadiseyle birlikte birçok dengelerin farklı yöne evrileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye kendi karakoluna, kendi askerine yapılan bu saldırıyı hiçbir zaman karşılıksız bırakmaz ve Haçlı Şabi ile şu anda bizim güvenlik güçlerimizin, o bölgedeki komandolarımızın bundan sonraki dönemde çatışma ihtimali oldukça yüksektir, evet, diye düşünüyorum.
Tabii burada mesele Sincar, değil mi hocam? Evet. Yani Türkiye'nin Sincar'a yönelik
Sincar bir... bölgesinden, evet, Türkiye PKK ile birlikte Haçlı Şabi'yi de çıkarmak istiyor. Evet. İran destekli Haçlı Şabi de diyor ki biz bu Sincar bölgesini tutacağız. Suriye'deki YPG, PKK yapılanması aslında Türkiye kadar olduğu, Türkiye kadar İran'a da tehdit oluşturuyor. Güya Suriye üzerindeki o PKK'nın İran'a geçmesini engelleyecek bir, evet, orada üs olarak duruyor. Türkiye de diyor ki ne Haçlı Şabi'yi ne de PKK'yı o bölgede ben istemiyorum diyor. Ve olayın aslında püf noktası burası.
Burası. Peki hocam, bundan sonra gelişmeleri takip edeceğiz. İran'la bu yönde nasıl bir adım atılır ya da bundan sonra ne olur? Türkiye'nin cevabı nasıl olur? Bunları da yaşayıp göreceğiz. Hocam dünkü bir ziyaretle devam edelim. Yunanistan Dışişleri Bakanı Niko Dendias dün Ankara'daydı. Bu ziyaret uzun zamandır bekleniyordu ve gerçekleşti. Ama bu ziyarette damga vuran hadise üslup meselesiydi. Öncelikle bunu konuşalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk sözü almasına rağmen, herhangi bir suçlayıcı ithamda bulunmadan, her iki ülkenin de işte sorunları konuşup anlaşarak çözebileceğinden bahsetti. Fakat Dendias sözü alınca bu bilindik Yunan tezleri tekrar ortaya çıktı. Yani misafir olunan bir ülkede o ülkeyi suçlayıcı ifadeler kullanarak Dendias biraz sanki şov yaptı. Ve cevabını da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan hak ettiği şekliyle aldı. Bu üslupsuzluğu nasıl değerlendirmek gerekir hocam? Yani siz oturup konuşmak için gelmişsiniz ve bu bir şekilde kameralar karşısında değil de daha önce yapılan toplantıda konuşulmuştur herhalde birçok konu. Evet. Yani bu Yunan densizliği, şımarıklığı size sürpriz oldu mu?
Benzer şeyi geçtiğimiz hafta İtalyan yeni başbakanı da yaptı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör ifadesini, evet, kullandı. Şimdi bunların her ikisini de değerlendirecek olursak,
evet,
şimdi Türkiye özellikle bu SİHA teknolojisindeki gelişmeyle birlikte Ege Denizi'nde, adalar ve Akdeniz'deki bu münhasır ekonomik bölgeler üzerindeki tezleriyle belli bir mesafe kat etti. Artı Yunanistan ekonomik olarak bir batakta olan ülke konumunda, Türkiye ise askeri silah sanayi ve teknolojisi yapımında ilerliyor. Ve Yunanistan şunu görüyor, geçen zamanın aleyhinde olduğunu hissediyor. Yani her geçen yıl Türkiye biraz daha Yunanistan'la olan arayı açıyor. İşte Yunanistan burada tribünlere mesaj vererek, işte yeri geliyor NATO'yu, yeri geliyor Avrupa Birliği'ni, yeri geliyor Avrupa Birliği'ni kurumsal olarak arkasına alamasa bile Türkiye ile bir takım hesabı olan Fransa gibi bazı ülkeleri yanına alarak Türkiye'ye efelenmeye çalışıyor. Fakat hani korkunun ecele faydası yoktur hesabı. İşte İtalya'daki o başbakan da işte küresel sermaye getirmiş, oraya oturtmuş. Evet. Herhangi bir misyonu, vizyonu, gelecek öngörüsü olmayan, halkına karşı bir sunabileceği bir ekonomik ajandası olmayan çapsız hani liderlerin bula bula işte Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret ederek, Türkiye'ye hakaret ederek halk nazarında, yani kendi ülkesindeki halk nazarında yani tribünlere bir mesaj niteliğindedir ama diplomatik teamüllere ve nezaketlere de işte uymayan bir davranış şeklidir. Yani buradan bir şey çıkmaz ama işte bu yapılan densizlikler de unutulmuyor maalesef.
Evet, tabii önümüzdeki günlerde Miçotakis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir görüşmesi gündemde Yunan-Türk ilişkilerine dair. Bu işte dünkü ziyaretten sonra, bundan sonrası için Türk-Yunan ilişkilerinde bir de dünkü densizliği de gördükten sonra farklı bir şey bekliyor musunuz
şimdi
hocam?
Şimdi Yunanistan'la ilgili bu Libya hadiselerinde de bir dipnot düşelim. O çerçevede değerlendirelim. Yunanistan Büyükelçisi iken Türkiye tezlerine yakın beyanat verdiği için ülkeden kovulan Büyükelçi şu an Libya'nın o geçici hükümetinin başbakanı oldu.
Evet.
Ve adeta bakanlar kurulunu Türkiye'de yaparcasına geldi büyük bir heyetle. Yani Libya'nın yeniden imarı konusunda anlaşmalar yaptığı geçtiğimiz günlerde. Yunanistan'da apar topar bir şekilde Yunanistan-Libya arasındaki münhasır ekonomik bölgenin çizilmesini, tayin edilmesini istiyor. Yani bütün hadiselere baktığında gözünün önünde film şeridi gibi geçiyor. Yani kendi ülkesindeki büyükelçi ki araları da pek iyi değil, Libya'nın lideri oluyor, Türkiye ile iyi ilişkiler kuruyor ve kendisi adeta boşa düşüyor. İşte evet. Bütün bu hadiseler bunları agresif hale getiriyor. Yani sahada herhangi bir şey elde edemeyenler halkına karşı hamasi nutuklar atarak ortamı germeye çalışıyorlar. Belki buradan bir kendilerine bir ekmek çıkar mı ümidiyle maalesef.
Siz de bahsettiniz az önce hocam. Libya bugünlerde hakikaten popüler bir ülke konumunda. Herkes Libya'ya gidiyor. Libyalı liderlerle konuşmaya çalışıyor. Ve Libya'nın geniş kapsamlı bir heyeti de hafta içinde Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirildi. Bir taraftan da anlaşmalar imzalandı. Geniş kapsamlı bir bakanlar kurulu Türkiye'deydi ve bakanlıklar arasında da görüşmeler gerçekleştirildi. Libya'nın bu Türkiye ilgisi ve Türkiye'nin de tabii ki Libya olan desteği nasıl değerlendirmek gerekir? Bundan sonrası için neler beklersiniz?
Şimdi Libya eğer bir bütün olarak kalmayı başarabilir ise bu Aralık ayında önümüzdeki Aralık ayında yapılacak seçimle birlikte milli birliğini koruyabilirse Doğu Batı Güney diye ayrılmazsa çünkü tarihte işte Batı Trablus, Doğu Bingazi, Güney'de Fizan bölgesi olarak 3 ayrı vilayetin birleşmesiyle bugünkü Libya devleti ortaya çıktı. Fiilen de şu anda bu bölünmüşlük söz konusu. Yani batıda Trablus'ta Türk destekli bir yönetim var. Doğuda Bingazi'de Hafter birlikleri hala petrol bölgelerinde elinde tutuyor. Güneydeki Fizan bölgesindeki Tuarek ve diğer kabileler de böyle kendi başına buyruk hareket ede gelmişlerdir tarih boyunca zaten. Şimdi Türkiye'nin Libya ile olan ilişkileri veya dünya ülkelerinin Libya'ya bakışını şöyle değerlendirebiliriz. 1.700.000-1.800.000 kilometre kare yakın bir yüz ölçümü vardır. Yani Türkiye'nin 2,5 katı büyüklüğündeki bir alandan bahsediyoruz Libya derken. 7 milyon civarında bir nüfus var ve devasa yani Afrika kıtasının en büyük petrol rezervine sahip olan ülkesi, dünya sıralamasında da 7. 8. sıralarda geliyor. İlk 10'a giren bir ülke Libya. Şimdi para var, petrol kaynakları var. Ancak bir bizzat Amerikan Tomahawk füzeleri tarafından Kaddafi devirme bahanesiyle hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri adeta yok edildi ülkenin.
Evet.
Şimdi bu ordunun tekrar modernize edilmesi, inşa edilmesi, yıkılan o binaların, yolların, bütün ulaşım sistemlerinin yenilenmesi milyarlarca dolarlık ihaleler demektir. Bu Covid sürecinde Batı ekonomilerinin durağanlaştığı, hatta kepenk kapattığı bir dönemde Libya pazarı bütün çok uluslu şirketlerin iştahını kabartan, bakın milyon dolarlık demiyorum, milyar dolarlık ihalelerin olacağı çok ballı bir pasta Libya bölgesi. Bu nedenle de Libya geçici hükümetin temsilcisi olan başbakanın kalabalık bir heyetle Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye ile bu işleri kotarmak istemesi, Yunanistan bu işin sözcülüğünü yapıyormuş gibi ama onun gerisinde bütün bu işin perde gerisindeki güçleri adeta çileden çıkarıyor. Çünkü şimdiye kadar olan hadise şuydu. Hani böyle belgesellerde izleriz. Bir vahşi ortamda bir aslan avını yakalar, yer. Karnı doyduktan sonra oradaki sırtlanlar, çakallar, diğerleri de kuyruğundan, kulağından, arta kalan kemiklerden bir parça koparır, karnını doyurmaya çalışırdı. Bugüne kadarki dünya düzeninde işte çok uluslu büyük Amerikan şirketleri, batılı şirketler bir ihaleyi alırlar. O işin ana omurgasını kendileri alır. İşte bizim Türk firmaları olsun, dünyanın değişik yerlerinin firmaları da olsun, o ucundan, kıyısından, köşesinden bir şeyler kapar. Biz de karınca kararlı istifade etmeye çalışırdık. Şimdi o ana ihaleleri Türkiye'nin alması söz konusu olunca işte bu dünyadan ses getirmeye başladı. Asıl problem burada. Yani büyük ihaleleri kim alacak? Yani hangi ülkenin firmaları alacak ki Türkiye inşaat sektöründe falan artık yani Amerika başta olmak üzere dünya devleriyle yarışabilecek bir konumda çok şükür şu anda. Yani Libya'nın ihtiyacı olan bütün altyapı hizmetlerinin hatta askeri teçhizat da olmak üzere Türkiye'de bunu tedarik edebilecek şirketler ve kurumlar mevcut.
Evet ve çok yapılan şükür anlaşmalarla da zaten Libya'ya davet edildi.
Yani bunlar hamaset değil, yapılabilecek şeyler artık. Yani bir 10 yıl öncesi, 20 yıl öncesi Türkiye değil.
Evet. Hocam bir de Yunanistan Libya'ya gelin beraber biz de deniz yetki alanlarımızı belirleyelim şeklinde bir çağrıda bulundu. Herhalde bugün içinde böyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Ne dersiniz Yunanistan'la Libya böylesine bir yetki belirleme noktasına gidebilir mi?
Yani şöyle Yunanistan şimdiye kadar hep böyle perde gerisinden işte Mısır'la, İsrail'le, Kıbrıs Rum kesiminde yanına alarak Türkiye'yi yok sayıp bir şeyler kotarmaya çalıştı. Ve Türkiye bu mavi vatan söylemiyle Yunanistan'ın bütün tezlerini çürüttü. Şimdi Yunanistan tekrar en azından zevahiri nasıl kurtarırız? Evde mevcut imkanlar çerçevesinde işte Libya'yla ki İtalya'nın da sınırı vardır Libya'ya. Şöyle deniz münhasır aran bölgesi olarak en azından o bölgeyi de yani Türkiye'nin dışında kalan o Batı Trablus'un karşısında kalan bölgelerden bir şey pay alabilmek amacıyla şimdi o da apar topar Libya'yla anlaşma yoluna gidiyor. Bakalım sonuç ne çıkacak.
Bir de Mısır'dan Libya'ya ilaç taşıyan uçaklarda hocam silah bulundu. Bu Hafter'e yönelik desteğin hala kesilmediği, hala silahtan, çatışmadan medet umulduğu anlamına mı geliyor hocam Libya'da?
Yani şaşırtıcı değil. Yani Libya silah fabrikası olan bir ülke değil. Yani Libya sınırları içerisinde silah üretilmiyor. Ama aynı şekilde Suriye'de, Irak'ta da silah üretilmiyor. Ama silahların en çok patladığı bölgelere bakıyorsunuz. İşte Yemen, Irak, Suriye, Libya. Buralara bu silahlar bir şekilde geliyor. Ama ilaç süsü veriliyor. Gıda konteynerlerin içerisine gidiyor ama yani bu Hafter'e giden silahlar diye üstüne yazmıyorlar. Bu nedenle de hiç de şaşırtıcı değil az önce söylediğiniz haber.
Peki hocam. Evet, ilk bölümde bu meseleleri konuşmaya çalıştık değerli dinleyenlerimiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla bir ara vereceğiz. Aranın akabinde kaldığımız yerden Erkam Radyo'da medeniyet coğrafyamızda farklı konularla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, yine önemli gündem başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Hocam, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması oldu bu hafta Mısır'la ilişkiler noktasında. Önümüzdeki ay, Mayıs ayının başında bir heyet, bir Dışişleri Bakanlığı heyeti Mısır'a gidiyor. Bu konuda Mısır'dan bir davet geldiğini söyledi Bakan Çavuşoğlu ve bir heyetin de Mısır'a gideceğini ve orada görüşmelerde bulunacağını ifade etti. Daha sonra da bakanlar düzeyinde bir görüşmenin olabileceğini söyledi. Mısır'la ilişkilerde bu son yapılan açıklamalar ümit verici mi? Bundan sonrası için neler beklersiniz? Ve Mısır'la da oturup bir deniz yetki alanları anlaşması imzalayabilir miyiz bu gelişmeler neticesinde?
Elbette. Çünkü Mısır'ın Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesimiyle yapmış olduğu anlaşmaya göre Türkiye ile yeni bir anlaşma revize edip yaptığında daha fazla kendisine alan kalıyor. Yani Türkiye ile bu işi yaptığı zaman Mısır'ın payına düşen alan daha fazla. Bu nedenle iç kamuoyunda da bu Türkiye tezlerine yakın görüşler söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda da zaten Türkiye'nin belirmiş olduğu parsellere ihale açmayarak bir iyi niyet göstergesi, bir jest yaptı Mısır hükümeti. Buna karşılık da işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir heyet işte Mısır'a gidiyor. İlişkilerin normalleşme sürecine doğru gidiyor. Çünkü Türkiye ile Mısır'ın bölgede aynı şekilde kuzeyde Rusya ile güneyde Mısır'la Türkiye'nin ihtiyaçları aldıkları sattıkları birbirlerini karşılayan özelliklere sahiptir. İlişkilerin gerginleşmesi her iki ülkenin de ekonomik olarak zararına oluyor. Ve bu ilişkilerin birazcık canlandırılması iki ülkenin de kazan kazan politikası gereği menfaati nedir? Sanırım bu ufak ufak önümüzdeki günlerde biraz daha ileri noktaya taşınacaktır diye düşünüyorum.
İnşallah. Hocam Donbas'taki gerilim yükseliyor. Sıcak bir çatışmaya döner mi? Bir NATO-Rusya karşılaşması olur mu? Soruları gündemde. Bir taraftan da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi ve tabii görüşmenin ana gündem maddesi de savunma sanayiydi. Öncelikle Zelenski'nin Türkiye ziyaretini nasıl okumak lazım bu süreçte? Sonrasında da Donbas'ta neler olup bitiyor? Bize özetler misiniz? Buyurun.
Önce Donbas'ın konumunu, tarihi süreçteki önemini ve sonra da bugünkü gelinen noktayı izah etmeye çalışayım müsaade ederseniz. Çarlık Rusyası döneminden Sovyetler Birliği'ne kadar olan süreçte bu bölgelerde yani 1400'lü 1500'lü yıllara kadar Kıpçakların, Tatarların hakim olduğu bir bölgeydi. Kazan'ın düşmesiyle birlikte burası Rus hakimiyetine girdi. Yani Ruslar ve Ukraynalılar bir ailenin ortak fertleriydi ve hiçbir ayrım gayrım da olmamıştı bu Sovyetler Birliği'nin sonuna kadar. İşte Stalin döneminde mesela Gürcistan'a örnek verelim. Gürcü asıllı olduğu için Gürcistan'ın sınırlarının olması gerekenin iki katına yakın geniş çizdi. İşte bugünkü Osetya meselesi, Güney Osetya meselesi, Abazya meselesi olsun diğer problemler hep olması gerekenden geniş dediği için farklı etnik topluluklar Gürcistan sınırları içerisinde kaldı. Aynı şekilde Stalin'in ölümünden sonra iktidara gelen Kurçev Ukrayna asıllıydı ve o zaman bir kararname ile Kırım'ı Ukrayna'ya bağladı. Yani evet. Rusya'dan Ukrayna'ya bağladı. Yine o sınırlar belirlenirken çok da fazla dikkate alınmıyor ama Donbas dediğimiz bölge, Donetsk havzası, demir çelik ve taş kömür yataklarının olduğu bölge. Yine diğer o münhasır alan çevresindeki bölgelerde Rusça konuşan Rus nüfusun ağırlıklı olduğu bir bölge ama sınırlar öyle çizilmiş. Yani diyelim ki şu anda Türkiye coğrafyasında Konya ile Kayseri'nin sınırlarını belirliyorsunuz. Niğde ile diyelim ki Kırşehir'in sınırlarını çiziyor. Bir ilçenin oraya bağlanması, buraya bağlanması şu anda çok da fazla önem arz etmiyor. Ancak evet. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna yönünü batıya çevirmesiyle birlikte durum değişti. Çünkü 90'lı yıllarda o Boris Yeltsin döneminde yani alkolik bir insandı. Ekonomik olarak da müflis olmuş bir Rusya ekonomisi vardı. O sırada hemen o Doğu Avrupa blokunda olan Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler hızlı bir şekilde Avrupa Birliği'ne alınmakla kalmadı. Varşova Paktı üyelerini ayrıca 15 Sovyet Cumhuriyeti'ni oluşturan 3 tanesi Baltık Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Estonya'da hemen Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üye yapıldı. Bu arada Rusya kendi ayakları üzerinde durmaya başladı 2007-2008. Gürcistan ve Ukrayna'da biz de NATO'ya üye olacağız, Avrupa Birliği'ne gireceğiz falan deyince Rusya dedi ki dur artık. Düğmeye bastı. Yani artık yani siz benim arka bahçemsiniz. Yani benim iznim olmadan böyle bir şey müsaade etmem. Yani ama dediler Romanya, Bulgaristan, işte Baltık Cumhuriyetleri, Polonya falan. Ya dedi o benim o hastayken, ölüm döşeğindeyken el çabukluğuyla oldu. Bugüne kalsa bugün yine Romanya'nın, Bulgaristan'ın veya Polonya'nın Avrupa Birliği'ne girmesine, NATO'ya girmesine bugünkü Rusya müsaade etmezdi. Ama o gün hani Türkiye'yi 40 yıldır kapıda öyle bekletenler o kadar bir hızlı hareket edip aldılar ki bu ülkeleri, Doğu Avrupa ülkelerini, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya. Şimdi Putin ve Rusya diyor ki net bir şekilde ya burası tarihi Rus toprakları, gerçekten de öyledir yani. Bugün Donbas bölgesi olsun, Kırım bölgesi olsun, yani nüfusun da yarıdan fazlası Rus'tur, Rusça konuşurlar. Fakat o sınırlar çizilirken Ukrayna içerisine alınmış. Rusya da diyor ki bak benimle iyi geçinmezsen, kendini böyle NATO, Avrupa Birliği sevdalarına kaptırırsan ben sadece Donbas'ı, Kırım'ı almakla kalmam, Ukrayna diye bir şey kalmaz ortada diyor. Yani çok şiddetli bir şekilde tavır koyuyor. İşte bu arada bizden SİHA alan Ukrayna devleti bu Altay tanklarının motorları konusunda da bize bir takım satışlarda bulunuyor. Yani Türkiye'nin karşılıklı çıkar ilişkisi söz konusu. Tıpkı İran-Irak savaşı 8 yıl sürmüştü. Türkiye İran'la, Irak'la ilişkilerini belirli düzeyde durdurdu. Her ikisine de milyar dolarlık satışlar yapmıştı 80'li yıllarda. 1980-88 arası. Şu an aynı konumda durması gerekiyor Türkiye'nin ki öyledir. Yani Rusya'yla da Ukrayna'yla da ticaretimizi olabildiğince geliştirip her ikisiyle de dengeli bir seviyede götürmemiz lazım. Yani biz Ukrayna'dan yana veya Rusya'dan yana tavır aldığımızda kaybederiz. Yani her ikisi de Türkiye'nin milli çıkarlar açısından uygun bir davranış değildir ama her iki ülke de Türkiye'yi kendi yanında görmek istiyor.
Evet.
Bu süreçte Türkiye de diyor ki sizinle, mesela Rusya diyor ki siz oraya niye SİHA sattınız diyor.
Evet.
Adeta hesap soruyor.
Satmayın diyor. Ki, diyor.
Size de satabiliriz diyor. İstiyorsanız diyor. Yani sonuçta serbest piyasa ekonomisi bir dünyada yaşıyoruz. Yani biz diyor Ukrayna'ya sattık size vermeyiz demiyoruz. Şartlarda, fiyatta anlaşırsak isterseniz Rusya'ya da satabiliriz diyor. Yani biz Rusya'dan bunca işte petrol alıyoruz, kereste alıyoruz, doğalgaz satın alıyoruz.
S-400 alıyoruz.
Ve karşılığında da hatır sayılır miktar ihracat yapıyoruz yani. Diyor ki isterseniz SİHA da satabiliriz size diyor. Sizden S-400 aldık, SİHA da satarız diyor. Öyle deyince işin rengi değişiyor. Yani Türkiye'nin yapmış olduğu satışlarda veya girmiş olduğu angajmanlarda hiçbir zaman dünyadaki o müesses kanunlara aykırı bir durum söz konusu değil. Türkiye yalnız Rusya'ya şunu söylüyor. Kırım'ın ilhakını biz kabul etmiyoruz. Burada da bizi ilgilendiren taraf şu. Kırım Tatarlarının durumu. Çünkü orada %15-20 civarında bizim yani kanımızdan, canımızdan bir parça olan Kırım Tatarları yaşıyor. Ondan dolayı diyoruz ki Türkiye yani Rusya'nın böyle oldu bittiye getirerek hele hele Kırım Tatarlarının siyasi haklarının güvence altına alınması konusunda Türkiye'nin hassas olduğunu hem Ukrayna tarafına hem de Rusya'ya bildiriyor. Bunda da gayet haklıdır.
Peki NATO toplantısı
NATO'nun, vardı. Bakın tekrar söylüyorum. NATO'nun, Amerika'nın, Avrupa'nın Rusya'yla bir savaşı göze alması %1 bir ihtimal bile değildir. Bu benim kişisel kanaatim. Bu şuna benzer. Yani apartman yönetiminde komşunuzla söz düellosu yaparsınız. Onu sevmeyebilirsiniz. Tartışırsınız, küsersiniz ama silah çekip adam öldürüp hapse girmeye de değmez yani bir apartmandaki bir toplantı şeyinde veyahut da bir komşuyla küçük bir problemle. Ama insanın malına, canına, ırzına, vatanına, namusuna göz dikilen bir durum olur. Ölümse ölüm dersiniz, savaşsa savaş dersiniz. Yani burada Amerika'yı çok da fazla ilgilendiren bir hayati bir durum söz konusu değil. Bunlar karşılıklı gözdağıdır. Rusya da bunu biliyor ama Rusya için hayat memat meselesidir. Rusya bu işe girirse savaşır. Rusya gözünü karartmış durumda. Fakat Rusya'nın karşısına çıkacak bir NATO, bir Amerika ve bir Avrupa Birliği'nin var olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Yani evet. Çünkü onlar için çok hayati bir çıkar gerektiren bir durum. Zaten orası Rusya'nın arka bahçesi olan bir yer. Yani siz adamın bahçesine girip orada yani neyin uğruna, neyin savaşına vereceksiniz? Bu nedenle Ukrayna bu durumda eğer NATO'ya, Amerika'ya güvenir de işi biraz daha ileri götürürse zarar eden taraf Ukrayna olur diye düşünüyorum. Onun için olayın belli noktada tutması Ukrayna'nın çıkarınadır. Çünkü Rusya gözünü karartmış durumda.
Peki. Şimdi Amerika dün Rusya'ya yaptırım uyguladı.
O en iyi bildiği şey yapar. Onun o konuda bir problem yok.
Rusya'da bunun cevabının olacağını söyledi. Herhalde mütekabiliyet çerçevesinde yine.
Yani benim bahsetmek istediğim yani işte savaş gemileri boğazlardan geçecektir de işte böyle savaş gemileriyle uçaklarla, tanklarla, toplarla bir iki gücün karşılıklı böyle savaş yapabilme ihtimali çok düşüktür. Çünkü Amerika'nın hayati çıkarlarına darbe vuran işte Çin'in bir takım hareketleri vardır. Dünyada birçok daha önemli konular vardır. Yani enerjisini burada harcayacağını hiç sanmıyorum.
Peki hocam. Hocam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugünlerde hakikaten gündemde, önümüzdeki günlerde Cenevre'de yapılacak bir toplantı var. Onun öncesinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün ziyaretler gerçekleştirecek. Hı hı. Ama önemli başka bir ayrıntı, yani Kıbrıs meselesini konuşurken Kıbrıs içerisinde farklı bir mesele gündeme geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Kur'an kurslarını kapatma kararı aldı hocam. Yani Kıbrıs meselesini konuşurken Kıbrıs'ta Kur'an kursları mesele midir?
Evet.
Yani laikliği...
Evet, meseledir.
Nasıl meseledir hocam? Bunu konuşalım biraz da. Yani evet. Biz Kıbrıs diyoruz, Kıbrıs meselesini halletmeye çalışalım, uğraşalım, işte yedi düveli karşımıza alalım ama Kıbrıs'ta birileri Kur'an'la, Kur'an kurslarıyla uğraşıyor.
Şimdi
nasıl bir iştir?
Şöyle düşünelim. Kıbrıs 1571'de Osmanlılar tarafından fethedildi. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında güya boğazların Rusların eline geçmesini engellemek için İngilizlere geçici olarak bir üs verildi Kıbrıs'ta. Fakat kalıcı olarak oradan çıkmadı İngilizler. Ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da ilhak ettiğini söyledi. Bir oldu bittiyle. Yani bir tek kurşun atmadan Kıbrıs bizim elimizden çıkmış oldu. Bir oldu bittiyle. Yani bir adeta alevere dalavereyle Kıbrıs evet. elimizden gitti. İngilizler orada yaşayan Türklerin bir kısmını Avustralya'ya, bir kısmını Türkiye'ye, bir kısmını İngiltere'ye göçmelerini kolaylaştırdı. 1960-50'li yıllara gelindiğinde OECO İngilizleri de o adadan çıkarmak isteyince işte dünyada böyle bir Kıbrıs meselesi ortaya çıktı. 1960'ta bir federatif devlet kuruldu. Cumhurbaşkanı Rumlardan, başbakan Türklerden olmak kaydıyla. Ancak Rumların ve Yunanistan'ın hedefi Enosis'ti. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak idi. İşte o sırada işte bizim Genelkurmay'dan, istihbarattan yani derin devlet dediğimiz o günün devleti Kıbrıs'taki o mücahitleri teşkilatlanmasını sağladı. 1974'te de askeri harekatla Kıbrıs'ta bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. 1974 yılından 2004 yılına kadar tam da işte Türkiye'nin o cumhuriyetin kurucu iradesi yani 1923'ten 1950'ye kadar Türkiye'nin yönünü batılılaşma yani işte çağdaş uygarlık düzeyi deyip yani İslam'ın aslında bizi gerilettiğine inanan bir zihniyet alabildiğine İslam'ı hayattan şey yapıp bu zihniyetin 1950'de Adnan Menderes yönetimiyle birlikte işte ezanın tekrar asli haline dönüşmeyle başlayan bu duruma devletin içerisindeki bir klik. Bakın ordu demiyorum, istihbarat demiyorum, asker veya şey. Yani devletin içinde o klik hep şöyle düşündü. Biz aslında bu toplumu adam edecektik. 1950'den sonra işler rayından çıktı. Yani istediğimiz. O zaman dediler biz bu projeyi Kıbrıs'ta uygulayalım. 1974'te başladı o klik. Kıbrıs'ta 2004 yılına kadar 30 yıl boyunca alabildiğine Kıbrıslıların Türk olduğunu. Kıbrıs Türk'ü ama zerre-i miskal kadar da İslam'ın olmayan bir Türklük.
Evet.
Yani İslamsız bir Kıbrıs Türk'ü projesi var idi. Ve o günün işte 1974-2004 arası siz 30 yıl boyunca devlet kademelerini tamamen bu zihniyetteki insanlar doldurdu. Ancak son 10-15 yıl içerisinde bu referandum ve Avrupa Birliği'nin Rum kesimini almasından sonra yavaş yavaş Türkiye'nin oraya nüfuz etmesi ve orada camilerin, Kur'an kurslarının bir takım dini faaliyetlerin yapılmaya başlamasıyla birlikte ortam biraz yumuşadı. Ancak o devletin o şeylerinde
kodlarında
duran şey su yüzüne çıktı işte. Türkiye'de de seçimle iktidara geliyordu birileri. Daha 2008 yılındaydı sanırım AK Parti'yi kapatma davası açılan bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte bunun artçı sarsıntılarının Kıbrıs'ta devam ettiğini görebiliriz. Yani bu klik hala demek ki orada ben buradayım diye diyor. Bir mesaj verdi. Bakalım görelim sonuç nasıl olacak. Ama yani bu çok çirkin, kabul edilemez. Yani geldiğimiz noktada şimdi bir zamanlar Kıbrıs diye TRT'de Perşembe günleri bir film
dizi başladı.
Gerçekten yani Türkiye olmamış olsa orada bir tek ne Türk ne Müslümanı barındırmayacaklar. Ya öldürecekler ya süreceklerdi. Şimdi Türkiye sayesinde var olan bir topluluğun Türkiye'ye rağmen böyle bir karar alması da hakikaten çok ironik bir durum.
Peki bir düzeltme yoluna gidilir mi bundan sonrası?
Yani oradaki yasal prosedür nedir onu bilmiyorum açıkçası ama evet. Türkiye'nin bunu kolay kolay kabullenebileceğini de sanmıyorum.
Evet.
Yani Türkiye'nin oraya dönük çok büyük projeleri var. Çünkü artık Kıbrıs bakın hani Batılılar diyorlar ya Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülke demişlerdir hep. Biz de diyoruz ki Kıbrıs, Kıbrıslılara bırakılamayacak kadar önemli bir adadır şu anda stratejik konumu nedeniyle. Yani oradaki yaşayan insanlar bizim kanımız, canımız bizden bir parçadır ama onları da öyle kendi haline Türkiye'nin bırakabilme lüksü yoktur. Her bakımdan. Güvenlik olsun, oradaki münhasır alandaki petrol kaynakları olsun. Yani o Türkiye'ye rağmen bir şeyler yapmalarına müsaade edilmesinde çok da doğru olduğunu sanmıyorum.
Peki hocam. ABD Afganistan'dan askerlerini çekeceğini duyurdu. 11 Eylül'e kadar bu çekilmeyi tamamlayacağını ifade etti. 24 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında da hocam İstanbul'da Afganistan forumu düzenlenecek ve Taliban bu toplantıya katılmayacağını ifade etti. Ülkedeki yabancı güçler çekilmeden böylesine bir toplantıya katılmayacağız dedi. Afganistan'dan ABD'nin çekilmesi ne anlama geliyor? Yani yeniden bir kargaşa ortaya çıkar mı şeklinde sorular ortaya atılıyor.
Şöyle söyleyelim. Yani ABD'nin yıkma gücü tartışılmaz var. Yani dünyanın en büyük silahlı gücüdür. Ve önüne duran bir düşmanı da ezip geçiyor. Yani deniz, hava, uzay teknolojisi elinde. Fakat yeniden inşa gücü yok.
Evet.
Yani yıkabiliyor ama
yıktığıyla kalıyor.
Yıktığıyla kalıyor. Mesela Türkiye'nin şu anda Suriye'de yaptığını oradaki mülteci kamplarında bakın Türkiye sınır ötesine üniversite açıyor, hastane açıyor, postane açıyor vesaire. Amerika'nın böyle bir
derdi yok.
Derdi de yok. Bugüne kadar bir örneği de yok dünyada yakıp yıktığı. Vietnam'da da aynı şeyi yaptı. Dünyanın geri kalan bölgelerinde de. Şimdi Amerika şunu yalnız çekilirken ihmal etmiyor. Irak ve Afganistan tecrübelerinden şunu biliyoruz. Yeni askeri teşkilatını, polis teşkilatını kendi kuruyor. Yani şu anda hem Irak ordusu hem Afganistan ordusu Amerikan kodlarına göre, Amerika'nın dizayn ettiği şablona göre kuruluyor. Bu göz ardı edilmemesi gerekiyor. Taliban'ı bir kenara bırakıyorum. Yani çekilse de etkisi, yani şimdi biz NATO'dan bugün çıktık desek de NATO'nun bizim silahlı kuvvetlere bir izninin, bir mührünün nasıl etkisi var ise Amerika'nın da böyle bir durumu söz konusu. Bir de Afganistan işgal etmesi kolay bir coğrafya da orada düzeni sağlamak zordur. Coğrafyanın orada sağlanmış olduğu bir durum söz konusu. Amerika'da girdiği günden bu yana ki kolaylıkla işte Rusya'da kolayca girmişti ama Sovyetler Birliği dağıldı.
Sonuç öyle oldu.
Rusya'nın Sovyetlerin sonunu getirdi. Amerika'nın da gerek Irak'ta gerek Afganistan'da ve son tarihte Suriye'de bu devasa askeri harcamaları finanse etmesi uzun vadeli düşünülemez. Elbette ki askerinin önemli bir kısmını çekecektir ama sıfır askeri noktasına geleceğini de sanmıyorum. Yani diyelim ki oradaki mevcut askerlerinin yarısını daha fazlasını çeker ama mutlaka orada bir kendi varlığını hissettirecek bir güç bulundurur yani. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızı tamamladık hocam. Vaktimizin sonuna geldik. Kıymetli değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah bir başka medeniyet coğrafyamız programında yeniden buluşmak ümidiyle diyoruz. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.